Ayrım 31, sayfa 578. Ad değişir ama huy ve kimlik değişebilir mi? 17. CIA ile ilgili bilgiler, açıklamalar hemen her gün gazetelerde yer almasına, ABD'nin bu güçlü örgütüyle ilgili eleştirel veya eleştiril olmayan kitaplar yayınlanmasına karşın, KGB ve hatta bugünkü Rus gizli servisleri hakkında ender olarak kimi bilgiler uluslararası kamuoyuna yansıdı. Günümüzdeki Rus gizli servislerinin anlatımına geçmeden önce KGB'nin kurulmadan önceki ve kurulduktan sonra yok olmasına kadar geçen dönemi genel olarak yansıtan özet bilgiler vermekte yarar var. KGB, Rusça Komitet Gosudarvestnoyi Bezopasnosti, genel anlamda Sovyetler Birliği'nin dünyaca bilinen istihbarat ve karşı istihbaratla görevli örgütünün kısaltılmış adı. Görevleri arasında Sovyet liderlerinin korunması, özel iç güvenlik birliklerinin kullanılması, sınır birliklerinin gözetimi, askeri ve devlete ilişkin sırların korunması, bozguncu ve yıkıcı eylemlerin önlenmesi, sansür gözetimi, Sovyetlere giriş ve çıkışların denetlenmesi yer alıyor. Sovyet devriminden sonra 1917'de ÇEKA adlı gizli örgüt oluşturuldu. ÇEKA adı tüm Rusya karşı devrim ve sabotajla mücadele olağanüstü komisyonu anlamına gelen kısaltılmış VÇEKA'dan geliyor. ÇEKA başlarda karşı devrimci eylemlerin ve sabotajların ön soruşturmasını yapmakla görevliydi. Fakat bir süre sonra devletin düşmanlarını yakalama, tutuklama ve ortadan kaldırma görevini de üstlendi. İç savaş 1918-1920 sırasında görev alanı genişletildi. ÇEKA özel bir yapı kazanarak güçlenmeye başlayınca Bolşevik yönetimi 1922 çalışmalarını övdüğü örgütü dağıttı. ÇEKA'nın yerini GPU, Devlet Siyaset Dairesi aldı ve başına Polonyalı Felix Dzerzhinsky getirildi. Karşı devrimleri bastırmakla görevlendirilen örgüte OGPU, Birleşik Devlet Siyaset Dairesi adı verildi. Örgüt Kronstadt ve Antonov ayaklanmalarını bastırdı. Menşevikler ile başka yıkıcıların yargılanarak saf dışı edilmesini sağladı. Kendi askeri birliklerini oluşturdu. 1934'te OGPU İçişleri Halk Komiserliği NKVD'ye bağlandı. Geniş yetkileri vardı. Bu yetkiler arasında soruşturma ve yargı başta geliyordu. Stalin 1930'lardaki Büyük Temizlik Hareketi'nde bu örgütü kullandı. Bir süre sonra NKVD'nin başına getirilen Beria, 2. Dünya Savaşı'nda Karaçaylıları, Kalamukları, Çeçen İnguşları, Kırım Tatarlarını, Balkırları, Volga Almanlarını topraklarından sürdü. 1934'te devlet güvenliği NKVD'den alınarak Devlet Güvenlik Halk Komiserliği NKGB'ye devredildi. Savaş boyunca NKGB çeşitli casusluk ve karşı casusluk eylemlerine, savaş kamplarını, silahlı kuvvetlerin siyasal denetimini yürüttü. Genel olarak iç güvenlik sorumluluğunu üstlendi. 18. 1953'te Stalin öldü ve kanlı diktatörün tetikçisi, silahı Beria yeni yönetim tarafından görevden alındı, idam edildi. Bu tarihte ilk işi Beria yanlılarını tasfiye etmek olan Komünist Parti'ye sıkı sıkıya bağlı KGB kuruldu. 1960'larda Komünist Parti güdümünde giderek daha etkin duruma gelen KGB'nin parti ve hükümet çevrelerinde gücü ve etkisi büyüktü. İstihbarat ve dış istihbarat, yani casusluk, iç güvenlik gibi başlıca konularla ilgilenen baş müdürlükler örgütün 17 birimden oluşmasını sağlıyordu. KGB ajanları hemen her ülkede diplomatik misyonlar içinde yer aldı. Batılı istihbarat servisleri KGB'nin CIA dışında hemen bütün gizli servislere sızdığını kabul ediyorlardı. Oysa KGB'nin CIA'ya sızdığı bir zaman içinde öğrenilecekti. 19. CIA'yı konu alan pek çok haber, yazı ve yoruma karşılık KGB ile ilgili magazinsel bilgiler daha çok Sovyetlerin çöküşünden sonra yabancı haber ajanslarından alınan kimi haberlerde yer almaya başladı. Örneğin 2002 yılının bir yaz günü okuyucuya sunulan KGB haberi şöyleydi. KGB'nin ilk kuruluş günlerinde kadın ajanlar ikinci plandaydı. Bond filmlerinin vizyona girmesiyle Sovyetler Birliği de kadınların silah olabileceğini görüp derslere başladı. Ne ki bu bilgiyle sonradan açığa çıkan kimi kadın ajanların görev tarihleri birbiriyle çelişiyor. ABD'de 200, İngiltere'de 105 KGB ajanının işe başladığı tarih 1960. 1972'de örgütten ayrılan Hola Kod adlı Melita Norwood, Londra'daki görevlerinde vücudunu KGB uğruna erkeklere sunduğunu şöyle anlattı. Örgütlerin bir kuralı vardır. Bir kadın bilgi alacağı erkeğe aşık olursa onun işi biter. Ama ben profesyoneldim. Profesyonelliği tartışılmaz. Çünkü Hola kontakları sayesinde 1930-1972 yılları arasında Moskova'ya İngiltere'nin tüm nükleer çalışmalarını fakslamıştı. Vera kod adıyla kaleme alınan bir kitapta örgütün kadın ajanlara seksi nasıl bir silah gibi öğrettiği anlatılıyor. Örgüt ileri gelenleri ilk derste kadın ajanlara seks teknikleri öğretiyorlarmış. Hatta utangaçlıklarını üzerlerinden atmaları için kadın ajanların toplu seks yaptığı iddialar arasında. Vera seks dersi aldığı günleri şöyle özetliyor. Kendimizi asker, vücudumuzu da silah gibi görmemiz öğretildi. Derslerin sonunda herhangi bir erkekle yatabilecek ve ondan istediğimiz bilgileri alabilecek konuma gelmiştik. KGB'nin ünlü kadınları da açıklandı. Melita Norwood İngiliz, KGB'ye 1930'da katıldı, 1972'de emekli oldu. İngiltere'nin atom enerjisi programını Ruslara sattı. Londra'da küçük bir evde oturan Norwood, KGB'den aldığı paralarla rahat bir yaşam sürdürdüğünü 1999'da itiraf etti. Hede Massing, Rus, 1950'li yıllarda KGB'ye damgasını vuran kadın ajan. Sonuçlandırdığı dosya sayısı bilinmiyor. Tek bilinen Komünist Parti üyesi Massing'in cazibesi sayesinde dünyanın her yerinde görev yaptığı. 20. Batılı kaynaklara göre KGB'nin başvurduğu ilk yöntem şantajdı. Kadın ajan bilgi alacağı erkekle birlikte olur, bunu kameraya alır. Ardından da kaseti eşine veya çalıştığı önemli daireye göndermekle tehdit ederdi. KGB'nin homoseksüellerden de aynı yöntemlere başvurarak yararlandığı biliniyor. Tabii kimi güldürücü, kimi trajikomik öyküler de yayımlanmaya başlandı. Örneğin Endonezya'nın eski lideri Ahmet Sukarno ile ilgili olan öykü hayli eğlenceli. Moskova'ya giden Sukarno'yu hostes kılığındaki kadın ajanlar karşıladı. Sukarno'yu davet ettiler. Kameraların kendilerini görüntülediğinden habersiz hosteslerle birlikte oldu. Bir gün sonra tehdit edilen Sukarno kasetleri izledikten sonra "Kaset gayet güzel, bir kopyasını bana verin, ülkemdeki sinemalarda halkıma izlettireceğim" dedi. Tabii KGB'nin planları alt üst oldu. Kadın ajanların hedefleri arasında örneğin 1970'li yıllarda Singapur'un Moskova Büyükelçisi J.F. Conchesayo, İngiltere'nin eski bakanlarından homoseksüel Tom Dreiberg, Moskova adına 15 yıl çalışan eski FBI ajanı Robert Hansen gösterilebilir. 21. Gizli servisler tabii casusluk öyküleri bitmez. Bilinenlerin yanı sıra binlerce, on binlerce bilinmeyen öyküler. CIA ve KGB arasındaki savaşıma örnek olacak olay 2002 yılı Nisan'ında patladı. ABD, George W. Bush ve Rusya, Putin devlet başkanları arasındaki zirveye sayılı günler kala iki ülke ilişkileri yeni bir casusluk skandalıyla gerginleşti. Rusya Federal Güvenlik Servisi, eski KGB, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın, CIA, Rus ordusunun geliştirdiği yeni silahlarla ilgili gizli bilgilere ulaşmaya çalışan bir operasyonunu engellediğini açıkladı. Rus gizli servisi casusluk olayına karıştıklarını iddia ederek Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli Yunju Kensinger ile David Robertson adındaki iki Amerikalıyı suçladı. Komsomolskaya Pravda gazetesinin uzun haberine göre Bond filmlerini aratmayan CIA operasyonu Rusya Savunma Bakanlığı'na ait gizli bir tesiste çalışan, soyadı açıklanmayan Nikolay adında birinin ABD'deki yakınlarını bulmak için yardım talebiyle ABD Büyükelçiliğine başvurmasıyla başladı. Gazete Nikolay'ın görevini öğrenen diplomat Robertson'ın kendisine istediklerini yaptırabilmek için bellek ve irade yitmesine yol açan ilaçlar verdiğini öne sürdü. Bir garda kendini bilmez halde bulunan Nikolay polis tarafından gözaltına alındı. Sonra Rus gizli servisi devreye girdi, Nikolay'ı tedavi ettirdi ve casusluk oyununda denetimi ele geçirdi. CIA tuzağa düşürüldü. Nikolay'ın evinde özel bir mürekkeple yazılmış bir mektup bulundu. Kağıt suya batırıldığında gizli mesaj ortaya çıktı. ABD'li ajanlar Nikolay'ın çalıştığı tesislerde üretilen silahlarla ilgili bilgi istiyordu. Mektupta Nikolay'ın bilgileri bırakacağı yerin adresi ve şeması da vardı. Nikolay Rus gizli servisinin verdiği sahte belgeleri adrese götürdüğünde içinde 10 bin dolar bulunan bir zarf buldu. Zarfın içinde ayrıca çok özel bir banyo gerektiren filmde yeni talimatlar vardı. CIA Nikolay'dan silahların fotoğraflarını çekmesini istiyordu. Talimatı yerine getirmiş gibi davranan Nikolay, ABD'li ajan Robertson'la bir görüşme daha yaptı ve sahte resimler karşılığında 15 bin dolar daha aldı. Ruslar CIA'yı tuzağa düşürmüşlerdi. Rus gizli servisi oyunu bir yıla yakın sürdürdü ve Nisan 2002'lerde Başkan Bush'la Putin'in buluşmasından kısa süre önce açıkladı. 22. Hasan Pulur olaylar ve insanlar köşesinde televizyonda izlediği bir programdan söz eder. İngiltere'ye sığınan KGB ajanı Ilya Cirkelvlov'un Ankara'da TAS ajansı muhabirliği de yapan bir KGB ajanı, Moskova'daki büyükelçiliğimize kimi gizli belgelerin fotoğraflarını çekmek için bir gece giren KGB ajanlarının gerekeni yaptıklarını anlatırken, Türk elçiliğinin birçok yerinde dinleme cihazları bulundurduklarını söylüyor. Buna karşılık Yılmaz Tekin'in yayımladığı kitapta Türkiye Büyükelçiliği'nin KGB ajanlarının ziyaretlerinden haberli olduğunu, böyle bir girişime hazırlıklı olduklarını ve kasaları sahte ve gereksiz bilgilerle doldurduklarını alaylı bir dille anlatıyor. Bu yazımlar TC 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün daha önceleri Moskova Büyükelçisi iken yaşadığı öyküleri, olayları anımsattı. 1973'te adı Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenince Korutürk'ün Moskova Büyükelçiliği sırasında sinirsel bozukluklar geçirdiğini, hatta dışişlerindeki raporlara göre zaman zaman yatak altına girerek saklandığını içeren söylentiler yayıldı. Korutürk, Sovyetlerin Büyükelçiliği dinlediğinden ve gözetlediğinden kuşkulanıyor, hatta KGB'nin böyle işlem ve girişimlerde bulunduğuna inanıyordu. Yatak altına girdiği yolundaki söylentiler hiçbir zaman doğrulanmadı. Ama Korutürk'ün Büyükelçilik Müsteşarı rahmetli Semih Günver, bana Sovyetlerin sefareti dinleme cihazları ile dinlediğini doğrulamıştı. Hatta Büyükelçimiz Korutürk ile kimi önemli ve gizli kalması gereken sorunları binada konuşmaz, bahçeye çıkar orada görüşürdük dedi. Yeni KGB'ye geçmenin zamanıdır. 23. Sovyetler Birliği'nin çöküşü bugüne kadar kurulan en sağlam, en kuvvetli kuruluşun KGB'nin yok olmasına yol açtı. Görevi genel anlamda içeride Sovyet nüfusunu denetlemek, dışarıda Marksist-Leninist rejimi yaymaktı. Batı kaynakları KGB'yi Sovyetlerin kılıcı ve kalkanı diye tanımlıyordu. Geniş bir personel kadrosu, limitsiz maddi olanaklar KGB'ye içeride ve dışarıda sayısız yetenekler kazandırdı. Dış istihbarat bölümü dışarıda Rusçası 1. Baş Daire anlamındaki PGU diye anılıyor. Dışişleri Bakanlarından Boris Pankin'e göre örneğin bakanlığın ABD'deki görevlilerinin %50'si KGB hesabına çalışıyor. Amerikalılara göre bu rakam abartılı, %25. Dışarıda görevli KGB görevlileri çok iyi maaş alıyor, iyi konutlarda oturuyor, iyi çalışma olanaklarına sahip oluyor. Bu ve daha başka nedenlerde 1. Baş Daire'nin KGB içinde özel bir yeri var. Sovyetlerde düşman ülkeler nezdinde saygı gören bir bölüm PGU. Sovyetlerin önem verdiği hemen her ülkede PGU görev aldı. Bulunduğu ülkenin Sovyet rejimini kabule ne ölçüde hazır olduğunu saptamaya çalıştığı gibi, eğer bir ülkede ABD varlığı varsa o ülkeyle daha çok ilgilenmeye, o ülkede çalışmaya özen gösteriyor. O ülkede sınıf mücadelelerini kışkırtıyor, kullanıyor. PGU bulunduğu ülkedeki emellerini yerine getirebilmek için ideolojik dostlar aradı. Kullanılabilir azınlıkları ve etnik çevreleri hedef aldı. Kardeş komünist partilere maddi yardımda bulundu. Varşova Paktı ülkelerinin gizli servisleri KGB'ye yardımcı oldu. Örneğin Moskova Olimpiyatlarından önce tüm Varşova Paktı istihbarat servislerini bir araya toplayan bir sistem kurdu. Bu sistem Sovyetlere düşman kişi ve örgütlerle ilgili bilgi topladı. Fakat KGB'nin çalışmalarından memnun olmayanlar da yüksek sesle konuşabildiler. Tabii bunlar KGB başkanlarıydı. Vadim Bakatin bugüne kadar KGB raporlarında ne okuduysam hemen hepsi Hür Radyo'dan, yani Radio Liberty aldığım bilgiler kadardı diyecek kadar eleştirel söylemler yapıyordu. Primakov dönemi başlıyor. 24. 1991 Ağustos'unda Gorbi'ye darbe girişiminden sonra PGU'ya dokunulmadı. Zira PGU Başkanı General Leonid Shebarshin kadrosuna darbe sırasında çatışmalardan, kargaşalardan uzak durmaları emrini vermişti. Görevini sürdürdü. Darbeye karşı çıkan Büyükelçi Pankin Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Diplomasi çarkında çok fazla olan KGB personelinin azaltılmasını istedi. Shebarshin istifa etti. Bir akademisyen, 1995'lerde MIT'le karşılıklı yardım anlaşması imzalayan ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le görüşen, bir süre başbakanlık görevinde de bulunan Yevgeni Primakov KGB'nin başına gelecekler listesinde ilk sıradaydı. Primakov, Gorbi'nin kabul edebileceği bir isimdi. Ne ki daha sonra başkanlığa gelen Yeltsin'in kabul edemeyeceği bir isim. Yeltsin'e göre Primakov ve birlikte çalıştığı KGB ileri gelenleri katı komünist ve eylemciydiler. Yeltsin haklıydı, Primakov ve birlikte çalıştığı KGB ileri gelenleri yaşamları boyunca Sovyetler Birliği idealleri için çalıştılar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce Sovyet Cumhuriyetlerindeki KGB, bulunduğu yerlerde kendi örgütünü kurmaya girişti. Bakatin'in söylediğine göre PGU'da 12-15 bin kişi çalışıyordu. Gorbi'ye darbeden sonra PGU iki yeni örgüte bölündü. Merkezi İstihbarat Servisi, TSRS ile Federal Güvenlik Teşkilatı, AFB. TSRS'nin adı 18 Aralık 1991'de değişti. Dış İstihbarat Servisi, SVR. Yeni örgütü Yeltsin doğrudan kendine bağladı ve bir hafta sonra Sovyetler Birliği ortadan kalktı. 25. Primakov Başkan Yeltsin'e gitti ve sordu. Yeni reformları kim yapacak? Primakov'a sıcak bakmadığı bilinen Yeltsin, sana güveniyorum dedi gizli servislerin bu ünlü adamına. Yeltsin Primakov'a SVR'nin içinde yanlış bir şeyler olduğunu söylüyordu. Nitekim Yeltsin 26 Aralık 1991'de SVR liderleriyle görüşmek üzere örgütün karargahı niteliğindeki Yasenova'ya gitti. 40-50 kişiyle görüştü. Söze, sizler cesur insanlarsınız diye başladı. Bana Primakov hakkında samimi görüşlerinizi söyleyin. Konuşanların 12'si Primakov'u destekledi ve Yeltsin 316 no'lu kararname ile Primakov'u atadı. Primakov ilginç bir adam. Göreve gelmeden önce Türkiye'de görev yapmış Alexey Savich Vuskobay ve Vladimir Nikolayevich Fedorov ile ABD'deki Dmitri Ivanovich Yakushkin ile görüştü. Primakov General Zaitsev ile birlikte Beyrut'taki iç savaşta 1976 görev yaptı. General Gurgenov'la birlikte Körfez Savaşı sırasında üstlendiği görev, Saddam Hüseyin ile yaptığı görüşmeler Primakov'a ABD'nin kuşkuyla, hatta bozuk bakmasına neden oldu. 26. Primakov, Sovyetlerin çökme sürecinde SVR'yi kurtarmak için hemen her cephede savaştı. İngiltere Savunma Bakanlığı'nda görevli Gordon Bennett, geniş bilgi içeren Rus gizli servisleri üzerine yazdığı 2000 tarihli raporunda Primakov'u şöyle tanımlıyor. Bürokrasi ile nasıl başa çıkılacağını bilen, her düzeyde manipülasyonlar ve dış ilişkiler uzmanı, çok renkli, etkin bir geçmişi olan ve dış ülkelerin siyasi askeri liderleriyle konuşabilen, dış ilişkilerde agresif imajına karşın ılımlı, sabırlı çalışma düzeniyle anlaşılabilir bir adam. Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Başkanı Primakov, 17 Şubat 1995 günü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından kabul edildi. 27. MİT'le sıcak ilişkiler kurmaya giden Primakov'u Çankaya'ya Müsteşar Sönmez Köksal getirdi ve ikili görüşmede bulundu. Demirel Primakov'a gerek Ankara'nın gerekse Moskova'nın iyi, düzgün ve uyumlu ilişkiler içinde olma arzusunu dile getiren bir giriş konuşması yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin altyapısı olduğunu, pek çok alanda da ilişkilerin gayet iyi geliştiğini, 1992'de Moskova'yı ziyaretinde Başkan Yeltsin'in İstanbul'a gelişinde Türk-Rus ilişkilerini geliştirmek için altın bir fırsat oluştuğunu söyledi. Türk-Rus ticaret hacmi üzerinde rakamlar verdi. Arzun dedi Cumhurbaşkanı ilişkilere hiçbir şekilde gölge düşmemesidir. Tabii söz döndü dolaştı Moskova'nın duyarlı konusu olan Çeçenistan olayına geldi. Demirel konuya ustaca Türkiye'nin gerçek görüşünü yansıttığını gösteren ifadelerle yanaştı. Çeçenistan olayı Rusya Federasyonu'nun bir iç meselesidir ve bu konu Rusya'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde mütalaa edilmelidir dedi. Tabii bütün dünyada sorunların kan dökülmeden çözümü isteğinin egemen olduğunu ekleyerek. Primakov bir diplomat gibi yanıt verdi. Demirel'in dile getirdiği önemli hususları üst yönetime aktaracağını söyleyerek başladı. Bu çerçevede Çeçenistan olayı ile ilgili kimi mülahazaları aktarmak istediğini söyledi. Dudayev'in ikili görüşmelere bağımsız devlet olarak katılma isteğini kabul etmelerinin olanaksızlığına değindi. Trajedi böyle başlamıştı. Siyasi çözüm arıyorlardı. Uzun uzadıya Çeçenistan'daki gelişmeleri anlattı. Türk-Rus ilişkilerini gölgeleyebilecek her türlü davranıştan özenle kaçındıklarını vurgularken, Gürcistan ve Ermenistan'da bulunan Rus askerlerinin Türk-Rus ilişkileriyle bağlantılı olmadığını belirtti. Primakov sözlerini, Demirel'in kişisel planda Türk-Rus ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda oynadığı büyük rolü de bildiklerini söyleyerek tamamladı. Demirel bir örnekle Türk-Rus ilişkilerine yeniden değindi. 1965 yılında 20 yıl geri kalmış ilişkilerin geliştirilmeye çalışıldığı sırada zamanın Sovyet Başbakanı Kosygin'le arasında geçen bir konuşmayı örnek olarak anlattı. Kosygin Demirel'e Türkiye ile Sovyetler arasında 10 tane sorun olabilir. Bunların 7'sinde anlaşamayabiliriz. Ama 3 üzerinde çalışmaya başlayalım. Daha sonra öbürlerini çözmek için zaman ve imkan bulabiliriz demiş. Bunun üzerine Demirel arkadaşlarına Kosygin'in haklı olduğunu söylemiş. O zaman öyle bir zamandı ki bir Sovyet uçağının İstanbul'a inmesine bile izin verilmiyordu. Oysa bugün 1995'te 1.166.000 Rus turisti Türkiye'ye geliyordu. Moskova'nın kuşkularına karşı bir de güvence verdi Demirel. Türkiye'nin Çeçenistan'la ilgili resmi politikasının dışında bir politikası olamazdı. 28. Bu noktada bir anıyla birkaç konuya açıklık getirmek gerekiyor. İlki Sovyetlerin dağılmasıyla ortaya çıkan özellikle Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin yakın ilgisi. Moskova ne kadar bağımsız olsalar da Orta Asya Cumhuriyetlerini kendinden bir parça sayıyor. Ankara'nın buralarda sık görünmesine ve ilgisine bozuluyordu. Bir ara Demirel'in Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türklüğü sık sık yinelemesi Moskova'nın tepki göstermesine yol açmıştı. Ankara ilişkileri zora sokmamak için gerekli özeni göstermeye başladı. Çeçenistan'a Türkiye'nin veya Türkiye'den yardım yapıldığı veya Türkiye'de yerleşik Çeçenlerin savaşmak üzere Çeçenistan'a gittiklerini içeren haberler iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. Rusya'nın Türkiye'nin topraklarında bağımsızlık arayan Çeçenistan'a yardım ettiği haberleri üzerine Moskova PKK sorunuyla dolayısıyla Kürt olası devletiyle ilgilendiğini gösteren politikalar izlemeye başladı. Moskova'daki Kürt evinin bu politikanın bir sonucu olduğuna inanılıyor. Kosygin zamanında Türk-Sovyet-Rus ilişkilerinin birden sıçrama göstermesindeki parlak örnekler, Demirel'in Türkiye'yi hala bir tarım ülkesi görmek isteyen politikalar izleyen, ABD'ye karşı Sovyetlerin makul koşullarda Türkiye'de kurduğu dört büyük tesisle ilgili. 1960-1970. İskenderun Demir Çelik Konya Alüminyum Tesisi, Marmara dolaylarında sülfürik asit fabrikaları ve İzmir'deki Ali Ağa Rafinerisi. Geçmiş bir gün zamanın başbakanı Demirel'den dinledim. Ali Ağa'da yapım işleri bir türlü istediğimiz hızla ilerlemiyor. Oradaki sorumluları çağırdım. Sordum, işlerin ağır aksak hatta durma noktasında olmasındaki nedeni. Efendim dediler, biz Amerikan rafineri sistemine uygunuz. Rus rafineri yöntem ve araçları bize uymaz. Bunlara bakın dedim, Ruslar bizde yaptıkları rafineri tesisleriyle günde şu kadar milyon ton akaryakıtı rafine ediyorlar. Söylediğiniz mazeret mi şimdi? Derhal iş başına. Ali Ağa kararlaştırılan tarihte bitirilecek. Bitirildi ve bunları anlattıktan sonra gülmeye başladı. Ali Ağa çalışıyor, petrolü rafine ediyor, memleket hizmetinde. Bir başka olay İskenderun demir çelik tesislerinin yapımı sırasında yaşandı. Yapım bir türlü ilerlemiyordu. Başbakan Demirel sordu, soruşturdu, aldığı yanıt hayret vericiydi. İskenderun'a tesisi kurmaya Rus mühendisler gelmişlerdi. Rus mühendisler komünistti, İskenderun'da komünizmin yayılmasına çalışabilirlerdi. Tabii gereken yapıldı, yapım zamanında bitirildi. Hatta bir zaman sonra tesisin daha da büyütülmesine geçildi. Kosygin tesisin tevsi edilmesi törenine geldi. Başbakanla İskenderun'a geçti. Ve İskenderun'da yağan yağmur altında konuşmasını dinleyen binlerce insanı hayretle izledi. Konya'da alüminyum tesislerinin temel atma töreninde bulundum. Sovyet Büyükelçisi gelecek ve törende bir konuşma yapacaktı. Elçinin gelmesinden önce yerel bir yönetici mikrofonu açtı, tribünleri doldurmaya başlayan halka şöyle seslendi. Gelen Rus konuğumuzdur ve buraya iş, aş yaratacak bir tesisin temel atma töreni için geliyor. Sakın ola aleyhte bir tezahürat yapmayın, sözle bağırıp çağırmayın dedi. Seydişehir Konyalıları Sovyet Büyükelçisini konuşmaya gelirken ve oradan ayrılırken alkışladılar. Dönüm noktası 29. Primakov'un acil ve büyük görevi KGB'den ayrılmak isteyen ve ayrılan personeli örgütte tutmaktı. Yeltsin'i ikna etti ve giden veya gitmekte istekli olan personelin dış işlerine atanmasını sağladı. Ayrıca dış işleri deneyimi SVR'nin stratejik bakışını değiştirdi. 1994 yılı Primakovlu SVR'de dönüm noktası sayılabilir. SVR'de reformlar yaptı. İkinci önemli dönüşüm ABD'deki ajanları Aldrich Ames yakalandı. Ames'in yakalanmasından sonra Yeltsin 800'e yakın SVR personeline konuştu. Askeri bütçenin kısıtlandığı bir dönemde istihbaratın önemi arttı. Yeltsin konuşmasında uluslararası ilişkilerde gizli diplomasinin artık çok fazla kullanıldığına değindi ve bizim dışımızda olan biteni bilmeliyiz, bu nedenle iyi çalışmalıyız dedi. 1991'de SVR bütçesi %30-40 indirilmiş, ABD, İsveç, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki ajan sayısı azaltılmıştı. 1990'lı yıllar SVR'yi kurtarma ve etkileyici duruma getirme yıllarıydı. Yeltsin Yasenova'dan hemen her gün bilgi alıyor, Primakov devlet başkanına her pazartesi bilgi sunuyordu. Daha önceki yıllarda devlet önde gelenleri Lubyanka'dan yani KGB'den haftada bir rapor alır, KGB kimi bilgileri bu raporlara geçirmezdi. Bu yeni düzene SVR ile devlet başkanlığı arasındaki ilişkilerde eski oranla büyük değişikliğe karşın Primakov Yeltsin'e yakın değildi. Yakın olmak için çaba göstermedi. Sovyetlerdeki çökme ve finansal kaynaklardaki sorunlar nedeniyle Rus gizli servisleri Rusya adına dünyadaki çıkar alanlarını daralttılar. Az önemde gördükleri ülkelerden çekildiler. Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde ve Varşova ülkelerinde yeniden örgütlendiler. Rusya'nın Orta Asya'da eskiden kendine bağlı cumhuriyetleri öncelikli çıkar alanları arasına alındı. Moskova bu ülkelerde denetimi yitirmekten gayri memnundu. Rusya'nın Orta Asya'daki kaygılarının başında aşırı İslamcı akımlar geliyordu. Diğer kaygılar arasında düşman hükümetlerin tutumu, yabancı askerlerin o ülkelerdeki etkileri ve diğer kimi ülkelerden, örneğin Türkiye'nin Sovyetlerin çökmesinden sonra bu ülkelere aşırı ilgisinden rahatsızlık baş sıradaydı. O kadar ki Rusya, SİA, Orta Asya Cumhuriyetlerinde 15'er ajan görevlendirdi diye ABD'yi suçladı. Dış İstihbarat Servisi Basın Sekreteri Tatyana Samoli'nin Nisan 1992'lerde açıkladığına göre, Orta Asya ülkelerindeki gizli servislerle SVR birlikte, örneğin operasyonlarda, nasıl çalışacaklarını içeren temel bir anlaşma yaptı. 30. 1989'da Gorbaçov'un ABD'yi ziyaretinde KGB SİHA tarafından iyi karşılandı. Soğuk Savaş sırasında ABD'nin en önemli düşman diye nitelediği KGB'ye karşı SİHA daha dostça bir yaklaşım sergiliyordu. Servisin adı değişmesine, daha ılımlı bakış açılarına karşın iki servisin liderlerinde hala anti-Amerikan, anti-Rus, anti-Batı stratejileri egemendi. Örneğin SİHA Primakov'a bir türlü ısınamadı. Rus gizli servis şefinin 1991'de Körfez Savaşı sırasındaki Irak'taki faaliyetlerini bir türlü unutamıyordu. Yakınlaşma sürdü. 1992'de SİHA Başkanı Robert Gates Moskova'ya geldi. SİHA ile SVR arasında bir dizi görüşme yapıldı. 1993'te iki örgüt uyuşturucu, organize suçlar, silahların azaltılması gibi konularda işbirliği yapmakta anlaştılar. Ne ki ABD Rusya'yı istihbaratı yoğunlaştırdı diye eleştirmeye devam etti. Haziran 1993'te yeni SİHA Başkanı James Woolsey Moskova'ya geldi ama aynı ayda Tiflis'te, yani Gürcistan'da, SİHA istasyon şefi öldürüldü. Gezi kısa sürdü. 31. Aldrich Ames'in Şubat 1994'te yakalanmasından 3 gün sonra SİHA'dan 2 kişilik bir heyet çantalarında kimi taleplerle Moskova'ya geldi. Ruslar kızgındı. Oysa Ames yakalanmadan önce SİHA talepleri konusunda Moskova'yı uyarmıştı. İki kişilik heyet yanıt alamadı. Kimi başka ajanların yakalanmasıyla SİHA-SVR ilişkileri gerginleşti. Bu arada 1991-92'lerde SVR ile İngiliz MI6 ve Almanya'nın gizli servisi BND, Bundesnachrichten Deutschland arasında ilişkiler başladı. Örneğin SVR'nin Çeçenlere yardım ettiğini öne sürdüğü MIT'le de bu dönem yakınlaşma, hatta kimi anlaşmalarla ilerlemişti. Bu dönemde SVR'nin önde gelen görevleri yabancı servislerle mücadele, eski Varşova ülkelerinde çalışmaların yoğunlaştırılması, ABD niyetlerini saptamak, medyayı manipüle etmek diye özetlenebilir. SVR alınacak personeli Moskova'daki Uluslararası Devlet Enstitüsü'nden seçiyordu. 22-35 yaş arasındaki sağlıklı erkekler üst eğitimden geçiriliyordu. Operasyon, dil, felsefe, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, enformasyon tekniği, silahsız dövüş gibi dersler görüyorlardı. Sonradan devlet başkanlığına getirilen Vladimir Volodya Putin, uzunca yıllar hizmet verdiği KGB'ye lise öğrencisi iken seçilmişti. Bu enstitüde eğitim görmüştü. Yenileşme. Ekim 1997'de SVR Başkanı Trubnikov şöyle konuştu. İstihbarat örgütleri arasında çatışma hiçbir zaman bitmemiştir. Soğuk savaş beklentilerin aksine daha da yoğunlaşmıştır. Rusya'nın her nerede ulusal çıkarı varsa SVR orada vardır. KGB ve SVR ile ilgili raporunda İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan Gordon Bennett ilginç bir analiz yapıyor. Yeltsin zamanında 9 yıl Rus ekonomisi neredeyse yerinde saydı. Putin ise çabalarıyla Rusya'yı daha müreffeh ve daha güçlü yapacaktır. Putin'in bazı hareketleri Batı'yı rahatsız edecektir. Zira Batı'nın çıkarları Rusya'yla, Rusya'nın çıkarları Batı'yla çakışır. Rusya komşularını işgal etmeyecektir. Ancak NATO'nun sınırlarına dayanmasından sonra SVR ve GRU'yu, askeri haber alma, NATO ve NATO'ya aday ülkelerde daha aktif hale getirecektir. Rusya'nın diğer kurumları zayıfladığı için Putin SVR'yi daha çok kullanacaktır. SVR, dünya gizli örgütleri arasında hala bir numara. Putin eski bir istihbaratçı, SVR'yi nasıl kullanacağını ve yürüteceğini gayet iyi bilir. Ajanlıktan Devlet Başkanlığına 33. Vladimir Putin'in ilginç bir yaşam öyküsü var. Lise öğrencisi iken KGB'nin dikkatini çekmiş, örgüte alınmak üzere seçilmiş, uzun yıllar KGB'nin dış istihbarat servisinde Almanya'da çalıştıktan sonra ilerlemiş, Yeltsin'in güvenini kazanmış ve Yeltsin'in yönlendirmesiyle bugünkü konumuna yükselmiş. Basit bir aileden geliyor, dedesi Stalin'in aşçısı. Yaşamını anlattığı röportajlarda, KGB hakkındaki tasavvurlarım gizli örgüt elemanları ile ilgili okuduğum kitaplardan sonra oluştu. Abartısız söylüyorum, beni Sovyet insanının vatanseverlik terbiyesinin başarılı bir meyvesi kabul edebilirsiniz, diyor. Yükselişindeki ilk adımı anlatıyor. Başbakan Stepashin'in görevden alınması arifesinde bir sabah Gorki'de Başkan Yeltsin'in yanında olmam bildirildi. Gorki'de dördümüz, Boris Nikolayevich Yeltsin, Stepashin, Aleksenenko ve ben beraberdik. Cumhurbaşkanı Yeltsin, Başbakan Stepashin'in görevden alındığını açıkladı. Benim durumumu düşünün, Stepashin'in arkadaşıydım, ne demem gerekiyordu? Sergey, zaten seni görevden alacaklardı. Bunu yüksek sesle söylemem olanaksızdı. Vedalaştık, o kadar. Daha sonraları görüştüğümüzde Stapaşi'nin kırgın olduğunu hissettim. Genel bir kırgınlık. Görünürde görevden alınmasını gerektiren bir hata yapmamıştı. Yeltsin bunu biliyordu ama başka türlü düşünüyordu. Daha önce Yeltsin beni çağırmış, bana başbakanlık görevini vermek istediğini, ancak önce Stepashin'le görüşmesi gerektiğini söylemişti. Yeltsin başbakanlığı kabul edip etmeyeceğini sormadı bile. Daha sonra Cumhurbaşkanı benimle ilgili kararını açıklarken, ileride Cumhurbaşkanı olmam olasılığını dile getirdi. Medya aracılığıyla Cumhurbaşkanlığımı bütün ülkeye ilan etti. Ve sonra medyanın soru yağmuruna tutuldum. Basına madem ki dedim Cumhurbaşkanı böyle söyledi, bana söyleyecek bir şey kalmıyor. 34. Gorbi darbesine karışmadı, KGB'den ayrıldı, gerçekçiydi. Örneğin Berlin duvarının yıkılmasını kaçınılmaz bir gelişme görüyordu. Ama Sovyetlerin Avrupa'daki konumunu yitirmesine üzülüyordu. Bir anısı ilgi çekici, pek çok açıdan dikkat çekici. ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la bir görüşmem oldu. Yabancı yatırımları Petersburg'un gelişmesine yönlendirmek için bir komisyon kurulmuştu. Kissinger iki kez geldi Rusya'ya. Bir seferinde onu ben havaalanında karşıladım. Konuta gidiyorduk. Yol boyunca benim nereden geldiğimi, ne iş yaptığımı sordu. Her şeyi merak eden bir ihtiyardı. Sanki uyuyormuş gibiydi. Aslında her şeyi görüyor ve duyuyordu. Çevirmen aracılığıyla konuşuyorduk. Bulunduğum görevde Petersburg Belediyesi çoktan beri çalışıp çalışmadığımı sordu. Yaklaşık bir yıl dedim. Nerelerde çalıştığımı sordu. Belki söyleyeceğim Kissinger'ı üzecekti. Biliyor musunuz diye başladım. Ben KGB'de çalışıyordum dedim. Yurt dışında çalıştınız mı diye sordu. Çalıştım, Almanya'da dedim. Doğu mu batı mı diye sordu. Doğu dedim. Kissinger birden hiç beklemediğim bir şeyler söyledi. Bütün önemli insanlar istihbarattan başlamışlardır. Ben de dedi. Kissinger'ın istihbaratla çalıştığını bilmiyordum. Söyledikleri benim için beklenmedik ve ilginçti. Şöyle devam etti. Sovyetlere karşı bakanlığım zamanındaki tutumumdan dolayı beni şimdi eleştiriyorlar. Sovyetler Birliği'nin Doğu Almanya'dan bu kadar çabuk çıkmaması gereğine inanıyordum. Biz dünyanın dengesini çok çabuk değiştiriyoruz. Bu da istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden bugün beni suçluyorlar. İşte Sovyetler Birliği çekip gitti, her şey yolunda. Ama siz bunun mümkün olamayacağını hesap ediyordunuz diyorlar. Gerçekten bunun mümkün olamayacağını hesap ediyordum. Bir süre düşündükten sonra ekledi. Açıkçası Gorbaçov'un Almanya'dan neden çekildiğini bugüne kadar anlamış değilim. Kissinger'a o gün söylediğimi bugün de yineliyorum. Kissinger doğru söylüyordu. Bir başka yaşam öyküsü Oleg Blotsky adındaki gazetecinin Vladimir Putin, İktidarı İlerleyiş adındaki kitabında yer aldı. Gorbaçov'a karşı 1991'deki darbe girişimi sırasında KGB'den istifa ettikten sonra kendine darbecilerin başarılı olmaları ve beni hapse atmamaları halinde ailemin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını sorduğunu ve Doğu Almanya'da KGB bünyesinde çalışırken satın aldığı otomobille taksi şoförlüğü yapmayı düşündüğünü söylüyor. KGB SVR bölümü bu renkli anılarla kapanıyor.